Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz dün Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan şu tanıtım filmi eşliğinde bir parça maket üzerinden ev satan çakma müteahhitlere benzeyen tanıtımları konuştuk. Yani bu ülkede bir yandan insanlara anlattığınız, bakın biz böyle yaşıyoruz dediğiniz bir hayat var. Bir de gerçek hayat var. Biz gerçeklikten tamamen kopmuştuk. Turizm Bakanlığı da artık son darbeyi vurdu ve tamamen yırtıldık. O ülke neresi? Biz de bir gün oraya tatile gidelim diye konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşıp herkesi çağıracaksınız. Aynı şeyi ben de yapacağım elbette. Sosyal medyadan, Twitter üzerinden davet edeceğim herkesi. Gelin konuşalım diyeceğim insanlara. Gelin konuşalım ki ne olup bittiğini, gazetelerde ne olduğunu, ne olmadığını hep birlikte görelim. Bir, bugün gazetelerde ne var? Şimdi şu aşı karşıtlığı hikayesi üzerinden çok ciddi bir tartışma dönüyor biliyorsunuz. Bu daha dönecek de. Çünkü işin bir tarafında isminin başında doktor unvanı bulunan insanlar var. Öyle ya da böyle tıp doktoru bu insanlar ve işte çıkıp insanlara diyorlar ki aşı olmayın, olmayın gerek yok. Ben olmadım, sen de olma kardeşim falan. Böyle abuk sabuk yaklaşımlarda bulunuyorlar. O insanların tartışması üzerinden Hürriyet gazetesi bu sabah birinci sayfasında vermiş. Diğer gazetelerde görmedim, hatırlamıyorum. Suudi Arabistan hac için aşı zorunluluğu getiriyor. Bu saatten sonra göreceğiz. Hani bilimi, modern bilimi reddedenlerin gerçekten ben paçalarının nasıl sıkıştığını göreceğim. Hep birlikte göreceğiz zaten. Üstelik mesela şöyle bir çalışmadan bahsediyor Hürriyet gazetesi. Diyor ki burada aşı yaptıracak insanların Moderna'nın, BioNTech, Pfizer'in ve AstraZeneca'nın aşılarının olması gerekiyor. Sinovac olduysan 3. doz, hani bizde de yapıldığı gibi 3. doz bunlardan bir tanesini istiyor senden. Vallahi göreceğiz kardeşim. Yani sonuçta modern bilimi, modern tıbbı reddettiğin anda nasıl duvara tosladığını hep beraber seyredeceğiz. Hürriyet gazetesi de bugün birinci sayfasından göstermiş haberi. Onun dışında gazetelerde ne var? Yani bir parça hamaset kokan haberler var, bir parça toparlama haberleri var, bir parça biz ne oluyoruz, nereye gidiyoruz haberleri var, her gazetede değil tabii. Onun dışında işte köşe yazıları falan çok böyle hani dişe dokunur, ulan bak bu da bugün de bunu okuyun diyebileceğim bir yazı, doğrusunu isterseniz benim açımdan en azından çok fazla görünmüyor. Biz her zaman olduğu gibi Gazete Pencere'yle başlayalım. Gazete Pencere'nin bugün birinci sayfasından duyurulan bir haber var. Birazdan onu size detayını da okuyacağım. Aslında T24'ün haberi, Tolga Şardan'ın haberi. Zaten Gazete Pencere'de anlatmış. Sürmanşeti bugün vaka 20 bine dayandı. Size ilk yayında göstermiştim, bir daha göstereyim. Saklanamayan gerçek, saklanabilen boyutu bu işte. Sağlık Bakanlığı'nın düne ilişkin yayınladığı veriler bize vaka sayısının 19.761'e, vefat sayısının 51'e yükseldiğini söylüyor. Ve İşin en acıklı tarafı şu ki bir yandan bu tırmanış devam ederken bir yandan bir sistematik tırmanışı reddetmeye devam ediyoruz. Yani insanlar bayram tatili için gittiler. Şimdi herkes yaşadığı kentlere döndü. Bunun bir de 10 gün sonrası var. Çünkü bu haftayla birlikte çalışmaya başladı insanlar. 3 gündür çalışıyorlar. Bayram tatilinde kullananlar. Devamında tatil yapanları kastetmiyorum elbette. Ama bunun bir de bir 10 gün sonrası var. Bu arada aşılama hızımız yerlerde sürünüyor. Aşı olmuyorlar insanlar. Yine sanırım Hürriyet gazetesinde gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet'teydi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Mele denilen, hani çoğumuzun Molla diyebildiği bölgenin işte dini kanaat önderlerinin halkı ikna için çalışmalara başladığı söyleniyor. Ya bunu bari dine dayandırmayın kardeşim. Akılla alakalı bir şey, modern bilimin icat ettiği bir şeyi bari dine dayandırmayın. Bu bizim ne kadar yoksul, yoksun olduğumuzu gösteriyor aslında. Bunu bile savunabilmek için adını söyleyemeyen insanlardan medet umuyorsunuz. Ne kadar acıklı değil mi? Rezalet. Bu arada demin biri yazdı gitti. Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'la, CHP'li Tanju Özcan'la biliyorsunuz. Bölgelerinde yaşayan Suriyelilere, Afganlılara suyu 10 kat daha pahalı satacağını söylemişti. Dün CHP içinden bunu yalanlama çabaları, işte bizi yansıtmıyor konuşmaları falan filan geldi. Ama Bolu Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlatmış. Ben de yayın arasında gördüm zaten. O da geri adım atmayacağını söylüyor. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Daha da fazlasını yapacağım. Gazete Pencere'de almış zaten onu. Bugünkü manşeti Gazete Pencere'nin bizim ilk yayında konuştuğumuz şey, makyajlı İstanbul her kesimi kızdırdı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter'dan tanıtım ve geliştirme ajansının İstanbul filmini paylaştı. paylaştı. Olan oldu. Bir dakikalık tanıtımda sokakta bale, içki masası bile var. Laik kesimde kızdı, dindar kesimde. Çünkü içki ve halen süren müzik yasağı hatırlatmalarıyla tepki gösteren de oldu. Linç ettiğiniz ne varsa turist çekmek için kullanmanız dahi yani diyen de, bizi biz yapan değerler dururken ecnebiye özenmek diyen de. Ecnebiye özenmek. Helal olsun Buse. Dün sosyal medyada ben de paylaştım. Biraz kadınlar voleybol milli, kadın voleybol milli takımımızın başarısı altında gölgede kaldı. Ama Buse Naz Sürmeli olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu. Pardon, Türkiye'li bazılarına göre. Bu konuyu konuşacağız. Cuma günü daha uzun konuşacağız. Serbest uçuş var biliyorsunuz. Dertleşme var. Hatta iki gün önce yayında ben takımdan ayrı düz koşu demişim. Programı doyamadım büyük ihtimalle. Yekta'dan rica ederiz. Bizim programda da yapar yine aynı şeyi verir ama gündüz o kadar zevkli olmaz diye düşünüyorum. Çeyrek finale çıkan Buse Naz tarihe geçti. Galibiyetini tüm kadınlara ve çocuklara adadı. Helal olsun, bu ülkenin kadınları hala varlık savaşı veriyorlar ama direniyorlar. Yani o tanıtım filmine bakarsanız Turizm Bakanlığı'nın, kadınlar o acayip mutlu ülkede. Herkes sokaklarda dans ediyor yani. O kadar mutlular ama gerçek öyle değil tabii. Bugün, bu arada dün İtalya ile yaptığı maçı kaybetti biliyorsunuz. 3-1 kaybetti kadın voleybol milli takımımız. Olsun, devamı gelecektir. Yani bu kayıp her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ama yanlarındayız, destekçisiyiz. Mansur'u övdü diye emniyet müdürü meslekten atıldı. Bu haberi dikkatli dinleyin. Lütfen, hepinizden özellikle rica ediyorum. Attı mı mangalda kül bırakmayan, eşitlikten, kardeşlikten, demokrasiden, dinden, kul hakkından falan bahseden, bizim için yaradılanı severiz, yaradandan ötürüden öte bir şiar yoktur diyen bugünün yönetiminin ne yaptığını anlatıyor. Haber Tolga Şardın'ın haberi. Bürokrasi AKP'ye övgüler düzen bürokratlarla dolu ama bir emniyet müdürü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı övünce meslekten ihraç edildi. Müdür, parselci müteahhitler belediyeden kovuldu, ANFA canlı ihale yaptı ve milletin bir kuruşu dahi zayi edilmedi demişti, meslekten atıldı. Şimdi haber bu kadar değil aslında. Çünkü içini okuduğunuz zaman, haberin devamını, ki ben de okuyacağım size haberin devamını şimdi, bambaşka bir şey göreceksiniz. Yani buradaki karın ağrısı sadece bu değil. Tamam, bu zaten karın ağrıtan bir şey de. Ama buradaki tek karın ağrısı bu değil. Bakın şimdi habere gidelim. Gazete Pencere 3. sayfasında haberin detayını vermiş. Diyor ki aslında iş şurada başlıyor. Süleyman Soylu hatırlıyor musunuz? 10 Nisan tarihinde 2020'de, geçen sene 10 Nisan'da istifa ettiğini duyurmuştu sosyal medyada. İşte hakkınızı helal edin falan, bir sürü yıkama yağlama bin tane şey anlatmıştı. Olmayacağını bile bile, kim benim arkamda, kim benimle birlikte geliyor, o falan diye çıkmıştı. Sonra işte Soylu'yu yedirmeyiz, bir Soylu bin soysuza yeter falan gibi Twitter kampanyaları. Bunun ardından da geri dönmüştü. Fakat Tolga Şardan T24'teki haberinde, bu haber Tolga Şardan'ın, Tolga'nın haberi. Saat 21.31'de bir emniyet müdürü kendi Twitter hesabından, bak kendi hesabından, şahsına ait hesaptan bir paylaşımda bulunuyor. Ve orada diyor ki binlerce kez şükürler olsun. Şimdi hemen Emniyet Genel Müdürlüğü iç soruşturma başlatıyor. Nasıl yani? Süleyman Soylu istifa etti, sen de binlerce kez şükür. Dur sen görürsün, sen görürsün. Arasında 7 dakika olduğu tespit ediliyor. Tamam mı? 21.31'de bu paylaşımı yapıyor emniyet müdürü. 21.24'te de Süleyman Soylu istifa tweetini atıyor. Diyorlar ki ya onun gidişine seviniyorsun. Sen görürsün. Bu nedenle polis müdürünün meslekten ihracına kadar giden yol başladı diyor Tolga Şardan. Önce soruşturma başlatılıyor. Sonra soruşturmada soruyorlar adama. Diyorlar ki ya sen buna bu kadar mı sevindin? Adam diyor ki ey Allah'ım ya. Ya kardeşim diyor, kurban kestim ben diyor. Kurban için şükürdü o. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Fakat tabii devlette hiçbir şey kaybolmaz. Herkes sotaya atar bekler. Sen geleceksin yine kucağa. Mansur Yavaş 20 Nisan 2020 günü açığa alınan bu polis müdürüyle ilgili, ya onun tabii haberi yok olaydan, ne oluyor ne bitiyor, geriye dönük paylaşımlarını incelemeye başlıyorlar. Bu ben kurban için yaptım kardeşim bunu falan diyor. Hakikaten tespit ediliyor ki adamın geriye dönük şeylerine de bakıyorlar, tweetlerine. Hani rahatsız eden bir şey yok. Kimi? Devleti yönetenleri. Fakat bunların içinden bir tanesini buluyorlar. Ve o paylaşımda diyor ki parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. ANFA canlı yayınla ihale yaptı ve milletin bir kuruşu bile zayi edilmedi. Son dakika yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve Türk lirası korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi. Polis müdürünün bu paylaşımını yakaladıktan sonra diyorlar ki tamam, müfettiş bir rapor hazırlasın. Hemen rapor hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nda rapor karara bağlanıyor. Geçen yıl Temmuz ayındaki toplantıda söz konusu polis müdürünün hakkındaki iddianın subuta erdiğini, yani kesinleştiğini gerekçe gösteriyor. Meslekten çıkartıyorlar. Nasıl? Hani bugün anlatıyorlar ya işte Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı tanıtım filmi. Bak koysana bunu tanıtım filmini. Şahane. Önce Twitter'dan paylaşımına bakıyorsun. Adam diyor, lan kurban kestim. Kurbana diyorum bunu. Doğrudur yanlıştır bilemem. Ama sonuçta bunu diyor bakıyorlar. Evet ya. Arıyorlar geriye dönük. Arıyorlar. Buldukları da bu. Daha ötesi değil. Ya siz bu ülkede demokrasiden bahsedebilir misiniz şimdi? Süleyman Soylu bunu anlatabilir mi mesela? Neden bu polis müdürünün atıldığını? Anlatamaz. Değil mi? Haber Tolga Şardı'nın bugün gazete Pencere'de gördüm ben. Oradan paylaştım ama T24'ün Tolga Şardan tarafından yapılan haberidir. Onu söyleyelim. Şurada bir haber var. Gazete Pencere'nin yine birinci sayfası. Yerlisi bitik, yabancı çiftçiye dolar akıyor. Tarım Bakanlığı Türk çiftçisinden çok başka ülkelerin çiftçilerini destekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'li çiftçiden çok. Öyle diyorlar ya. Bu arada iki gündür aldığım mailleri gerçekten aslında bir utanç belgesi olarak. Önce yaşadığım sokağın girişini asayım diye düşündüm. Valla yani bu sokakta yaşayan insanlardan birine, bana, ben özüme böyle söyleniyor diye. Mesela benim söylediğim sözlerle bana hakaret eden insanlar var ya. Yani şunu hala yazan, çizen, söyleyen insanlar var. Ne diyeceksin Ruşen Çakır'ın sitesinde Türkiye'li denmesine? Ya daha kaç gün demem gerekiyor benim bunu? Hani siz ne zaman izleyecekseniz söyleyin, ben eve gelip kapının önünde söyleyeyim. Gerçekten çözemeyeceğiz yoksa bu işi. İsteniyor ki herkese ayrı ayrı söylensin mesela. Cuma günü bunu da konuşacağız. Gerçekten. Cuma günü bunu da konuşacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa hasadı sürerken ithalat için ihale açtı. Çiftçilik yapan mühendis Faik Toy sordu. Arpa rekolte kaybının 3 mislini ithal etmek çiftçiye açılmış savaş değil de nedir? Abi ben de soruyorum aynı şeyi. Doğru söylüyor. Ya sen Türkiye'de arpa yetişmiyor diye ihale açıyorsun. Yabancı arpayı getiriyorsun. Türkiye'de arpayı üreten insan ne yapacak? Hiç utanmıyor da bunu söyleyen insan. Ne yapabilir bu insanlar? Hiç. Bunu söylüyorsun tıs. Ya ilk elinde bir daha sordum. Neredesiniz MHP'liler? Nereye kayboldunuz ya? Ya ne güzel oturuyorduk. Karpuz keseciydik daha. Anında yok oldunuz. Yerli milli nerede? Vallahi bravo. Hakikaten bunu yediriyorsunuz ya kendinize. Yutuyorsunuz ya bunu. Ya sağcı olmak, solcu olmak değil kardeşim hikaye. Gerçekten. Vatanı sevmekten söz ediyorsun ya. Neredesin sen ya? Cumhuriyet'in manşeti, bakan böyle buyurdu, siteye bakın. Günün güzel haberlerinden bir tanesi bu da Sarp Sağkal'ın haberi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili bir haber. 40'a yakın vaka önerisini yanıtlamak yerine bakanlığın web sayfasına yöneltmiş insanları. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerinin sorduğu kaç kişi evde tedavi görüyor, il bazında kaç test yapılıyor sorularını 40'a yakın önergeyle kendisine yöneldikten sonra bakanlığın internet sitesine bakmalarını önererek yanıtlamış. Peki o zaman biz soralım. Bakanlığın internet sitesinde de olmayan sorular. Ben soruyorum bir tanesini. Milletvekili değilim. Hani Allah yazdıysa bozsun. Milletvekili değilim ama herhalde bu soruyu bir yurttaş olarak sorabilirim. Bu son günlerde, özellikle son bir haftada, 10 günde ölen ve dün itibariyle 51'e ulaşan insanlar içinde kaçı aşılıydı, kaçı aşısızdı? Bu soruyu bilmek istiyorum, sorunun yanıtını. Şu anda yoğun bakım servislerinde yatan hastaların verdiğiniz tabloda, yani şu tablo içinde var ya, burada gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki 19.761 yeni vakayla karşılaştık. Biz şu kadar il kırmızı, bu kadar il yeşil, öbürü turuncu, ya kalanı pembe. Da bunların içinde Mesela aşı olanların oranı nedir? Olmayanların oranı nedir? Sayın Bakan, bunu yanıtlamak zorundasınız. İnternet sitenizde yok, çok özür dilerim ama. Ya bir de küçük bir ayrıntı bu ama siz uzunca bir süredir basın toplantısı falan yapmıyorsunuz. Hayırdır? Ya söyleyecek şeyiniz mi bitti? Yoksa söyleyecek şeyiniz yok mu? Ben ikinciye daha yakınım. Rektörün yorumu, Hipokrat yemini sapkınlıkmış. Sakarya Üniversitesi'nde tıp fakültesi mezunlarına okutulan Hipokrat yemininden cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına yönelik bölümün çıkarılmasının ardından İnönü Üniversitesi de benzer bir adım attı. Tıp öğrencilerine yemin adı altında dayatılan sapkınlığın önüne geçeceklerini belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metnini değiştireceklerini açıkladı. Buyurun. Hipokrat yemininin nesi rahatsız ediyor ya? İstanbul Sözleşmesi yetmedi. Deminki Tolga Şardan haberi burada da var. Cumhuriyet'te birinin sayfada. İçini göremediğim için gazetenin, gazete pencereye abone olduğum için, siz de olun bence. Abone olduğum için orada görebiliyorum ama birinin sayfadan kime ait olduğunu duyurmamışlar haberin. Umarım yazmışlardır. Umarım başkasının haberini araklamamışlardır. Daha zor günler geliyor. Şehriban Kıraç'ın haberi. Profesör Lenger, Ege Üniversitesi İktisat Profesörü Aykut Lenger, işsizlik, gelir dağılımındaki bozukluk ve yoksulluk Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarının başında geliyor. İyi kötü bir gelire sahip olan insanlarımızın bile açlıkla karşı karşıya kalabildiklerine tanık oluyoruz. Türkiye ekonomisine güven azaldı ve kırılganlık arttı diye konuşmuş. İşte anlatıyorum ben de kaç gündür ya. Daha bunun bir tur dönüşü var. Bakın biz Haziran'ın 30'u 31'i itibariyle işten çıkartma yasağının ortadan kalkmasıyla yaşanan durumu görmedik. Daha ona 2 ay var. Onu kısmetse Eylül'de göreceğiz. Ömür sağlık verirse burada konuşuruz. Yani şu anda TÜİK'te çalışanların, bu işten sorumlu insanların neyi nereye sokuşturacağız diye düşünüp karalar bağladıklarını, gece kimsenin uyumadıklarını adım kadar eminim. İspatlayamam. Yedik, içtik, harcadık. Sabah gazetesinin sürmanşeti. Bayramla ilgili haber. Ne güzel değil mi? Yedik, içtik, harcadık. Sonra bıldırık yurmalar. İşte o kaşıntı başladığında göreceğim ben sizi. Bodrum'da Bill Gates rüzgarı. Türkiye'nin tatil gözdesi Bodrum, dünyaca ünlü Amerikalı iş insanı Bill Gates'i ağırladı. Süper lüks yatıyla gelen Gates, lan buna yat denir mi ya? Bu yatsa diğerleri ne? Böyle yat olur mu? Bayağı bildiğin transatlantik bu. Altı arkadaşıyla Mandarin Oriental'daki et restoranına gitti. Allah! Oo, gerçi onun para 1'e 8,5 değil mi? 1'e 8,6 hatta. Yoksa yani dün takvimde bir giriş haberi vardı ki. Zaten burada göreceğiz şimdi. Takvimin bugünkü manşeti ya da manşetin hemen altındaki haberi. Böyle bir hesap kavgası. 19.200 lira hesap gelmiş. Kaç? 19.200. Garsonu mu yediniz? Türkiye başardı, biz de başarırız. Tunus'ta darbe karşıtları Türkiye'deki 15 Temmuz görüntülerini paylaşarak biz de sokağa çıkıp darbeyi yenelim çağrısı yapıyor. Ya bu arada Angola Cumhurbaşkanı Lourenço Ankara'da, Tayyip Erdoğan Angola ile ortak yapılacak çok iş var demiş. Biz başka bir kafadayız demek ki ya. Aa, doğru vallahi, bak Aybar Sorta'nın sözü. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizde bir tane çocuk var. Saçlar şöyle küt. Ciddi söylüyorum. Bu oğlanı bir alsanız mı yata? Ya bir 5 dakika gezdirin. 6 gün yazı yazar o. Vallahi mahallesi çok geniş. Üfür ki üfürdüğün yerin sınırı burası değildir. Yani acayip atar. Filika ile yanaşsın. Bak vallahi billahi filika ile yanaşsın. Sadece alın, küpeşteye değsin. İndirin sonra. Bir hafta yazı garanti. Ama bir yapın ya. Vallahi bebe helak oldu ya. Beyaz Saray'da tanıyorlar. Oval ofiste yerim var falan. Atıp tutuyor sürekli. Sözcünün manşeti, sınırlarımız kevgire döndü. 6,5 milyon Afganlı mülteci kapımıza dayanabilir. Başak Kaya'nın haberi. 5 milyona yakın Suriyeli elini kolunu sallayarak sınırımızdan Türkiye'ye girmişti. Şimdi de Afganlı mülteciler aynını İran sınırımızdan yapıyor. Bu arada Ruhat Mengi Hüsamettin Cindoruk'la konuşmuş. O da demiş ki göçmenler terörden bile önemli bir sorun. Ama şu haberi okuyayım ben size. Bunlar bildiğimiz şeyler artık, beklediğimiz şeyler. Hatırlıyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında Mansur Yavaş'la yarışan ve tarihi bir hezimet yaşamasına rağmen yalan söylemekten geri durmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı Mehmet Özaseki vardı. Hatırlıyorsunuz hani işte bunu seçerseniz evinize su faturasını PKK'lılar getirecek falan. Attığı yalanın haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. O sanayiyi Suriyeliler ayakta tutuyor. En ağır işlerde çalışıyorlar. Ekonomiye katkıları var. Kimse gönderemez demiş. Bak bu cümlenin tam Türkçesi ne biliyor musun? Ben hayatımı Türkçe konuşarak kazanıyorum. Yani bu adamların toplamından daha iyi konuştuğumu bu dili iddia edebilirim. Hiç bu övme vesilesi falan değil. Bunun Türkçe karşılığı şu. Ya bunlar olmasa Türkiye'de istediğimiz fiyata köle bulamıyoruz biz. Yok kardeşim bu ülkede köle pahalı. Ne yapalım? Bunlar geliyor. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bir de bir gün gecikmeli bir haber var Sözcü'de. Klasik zaten bu, çok oluyor. Şu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinde çalışan Kürşat Ayvatoğlu vardı. Hani ya pudra şekeri çekiyoruz biz arkadaşlarla, çok büyük alışkanlık. Önce leblebi tozu yutuyorduk. Tabii parayı bulduktan sonra leblebi tozu ucuz kaçtı. Dedik ki pudra şekeri alalım. Onu çekiyorduk. Adli tıptan çıkan kokain kullandığına dair rapor. Şaşırdık mı? Çok şaşırdık gerçekten. Yalan ne artık ya, ağzında yuva yapmış diyorum ya. Öyle derler Anadolu'da. Yalan harbiden ağızlarında yuva yapmış artık bu insanların. O kadar rahat söylüyorlar ki. O kadar rahat yani, hiç kılı kıpırdamıyor ya. Yüzündeki ifade değişmiyor adam. Çok rahat sallıyor. Kokain değil ya, pudra şekeri. Vallahi annem rica etti. Şey yapıyormuş, brownie yapıyormuş. Yani onu ben tam sönmeden bir yetiştirdi, hadi bir şey yapalım diye. Ben de tabakta görünce canım çekti. Yalanın bini bir para ya. Bir günün manşeti, ileri karakoldan tampon ülkeye. Emperyalist ülkeler göçmen sorununun topraklarına ulaşmasını istemiyor. Türkiye'ye batıyı koruma görevi verildi. İktidarın devamı için görevi kabul eden Erdoğan sayesinde soğuk savaşın ileri karakolu olan Türkiye şimdi de tampon ülke. Dün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuşmuş. Bu böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz demiş. Vallahi ben mutmain oldum. İki kere üst üste oldum, mutmain oldum. Hatta üçüncüyü de zorlasam olurdum da artık dedim yani işim gücüm var, oturup yayına çalışmam lazım şimdi. Öyle üst üste mutmain olunca falan bir ferahlık geliyor çünkü insana. Dedim yeter yani bugün, dedim ikiyle kapatalım. Çok rahat ya. Biz kabul etmiyoruz bunu. Neyi? Türkiye'nin tampon ülke olduğunu. Avusturya Başbakanı söyledi, Sebastian Kurz. Dedi ya onların orada kalması uygun, zaten parasını da ödüyoruz diye. Hatta Avrupa Birliği bir açıklama daha yaptı. Ekstra para vermeyi de düşünmüyoruz diye. Hatta bir hafta önce sen ağladın. O söz verdikleri ilk parayı da vermediler diye. Ama tampon ülke değil. Vallahi çok iyi ya. Bence doğru. Bence kesinlikle doğru. Ben mutmain oldum. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Önce kayıplar telafi edilsin manşetiyle çıkmış bugün. Milyonlarca memurun talebi ortak. Maaşlarında reel olarak büyük erime yaşandığına dikkat çeken memur sendikaları önce bu kayıpların giderilmesini, üzerine de gerçek enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyor. Ay hadi inşallah. Vallahi çok şaşırırım. Ya hatta hani bir öngörüde bulunalım mı? %21 istiyorlar ya, 2021 için 21, 2022 yılı için de %23 istiyorlar. Bak bunun yarısını alırsanız çok büyük başarı. Harbi söylüyorum bak, yarısını alırsanız çok çok çok büyük başarı. Niye? Yok kardeşim yok. Dın diye ses geliyor. Harbiden geliyor. Öyle acayip bir şey ki bu. Parasızlık içinde iktidara göbek deliği kadar yakın sendikanın başkanı çıkıp diyor ki vallahi biz %21 istiyoruz. Hadi ya. Mantıklı bak. İyi ki dün okumamışım bu haberi. İyi ki bugün çıkmış dün, çünkü üçüncü mutmaini kaldıramazdım yani. Yayına çalışamazdım. Çünkü gece uzun sürüyor yani, oturup bire bir buçuğa kadar okumam, yazmam, çizmem gerekiyor. Yeni Şafak'a bakalım, bambaşka bir dünyaya gidelim. Alakası yok. Yeni Şafak Afrika'daki sıkıntıları takip ediyoruz manşetiyle çıkmış. Angola haberi, sür manşet, eşek kadar. Bürokrasi işleri yokuşa sürüyor diye bir haber var. Bu habere dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyle işaretledim bu habere. Haberi bir aklınızın kenarına yazın. Bugün 28 Temmuz saat 10.56, 11 oldu sayılır. Aklınızın bir yerine bu haberi yazın. Çünkü bu bürokraside bir operasyon olacak gibi geliyor bana. Yazalım bir yere. Muhalefetin erken seçim yaygarasıyla birlikte bürokrasideki kriptolar da harekete geçti. Vatandaşın devlet dairelerindeki işleri yavaşlatılıyor. En temel hizmetler yerine getirilmiyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete, çevreden vergiye, her alanda vatandaşın işi yokuşa sürülüyor. Günlük hizmetlerde bile pandemi şartları ve mevzuat denilerek vatandaşa zorluk çıkarılıyor. Bugün git yarın gel anlayışı ortladı. Ortak cevap, kime şikayet edersen et, git mahkemede hakkını ara. Yerli üretim için milyonlarca lira Ar-Ge harcaması yapanlar bürokrasiden rahatsız. Organize sanayi bölgelerinde uzayan bürokratik süreçlerden şikayet artıyor. FETÖ'nün, ne zaman bağlayacak diye bekliyordum. FETÖ'nün 17-25 Aralık sonrası her seçim öncesinde merkez ve taşra teşkilatlarındaki kripto üyelerine iş yavaşlatın, kamu hizmetlerinde memnuniyetsizlik yaratın talimatı verdiği belirtilmişti. Hatırlıyor musunuz bunu? Şimdi şair burada ne anlatıyor? Şair burada diyor ki, oğlum diyor, yani büyük ihtimalle diyor, ben diyor size dalarım diyor. Yani çok diyor, az kaldı diyor. Bu saatten sonra bir operasyon geliyor gibi diyor. Bana öyle geliyor yani. Bürokraside, üst düzey bürokraside bir değişiklik olacak gibi muhtemelen. Nasıl bir değişiklik olacak? Onu göreceğiz hep birlikte. Ama şundan dolayı adım kadar eminim, bu işi getirip FETÖ'ye bağladılar ya. Bu bana gösteriyor kardeşim. Bu bana ne olup biteceğini 3 aşağı 5 yukarı anlatıyor. Yani bürokraside birilerinin canını yakacaklar. Ben de burada çıkıp gönül rahatlığıyla diyeceğim ki ben size dedim. Dedim kardeşim ben size. Yazın bunu bir yere. Ben size dedim, ciddiye almadınız. Bu saatten sonra ne şeyiniz varsa, balınız bademiniz yiyin. Bana ne? Yalan mı? Burada konuştuk defalarca. Ama siz ciddiye almadınız. Bak, tabii ki haliyle şöyle bir şey olacak. İnsanlar şuna bakacaklar, diyecekler ki, ya birader, şimdi bu, eğer bu iş uzarsa, bu hikaye büyürse, bizim için sıkıntı olur. Nasıl bir sıkıntı olur? Şöyle, bunu hiç olmaması gereken insanlara da getirebilirler. Aman, aman, Allah yazdıysa bozsun. O zaman ne yapıyoruz? Al bunları. Al bunları, al al al al al al, topla bunları, topla bunları, al görevden. Daha acısını söyleyeyim size, FETÖ'cü damgası yapıştır. Olur ya, yani bence olacak ya, FETÖ'cü damgasını da çakacaklar, o saatten sonra ben sizi göreceğim. Ne anlatacaksınız, kime anlatacaksınız, gerçekten çok merak ediyorum bak. Çünkü bir yandan çağrılarına, bağırıp çağırmalarına sessiz kaldığınız insanlar var. O insanları duymadınız, görmediniz, o insanlar yokmuş gibi davrandınız. Bir yandan da bu hikaye var. Doğru mu? Çok az kaldı, bence şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı. Bürokratlar da ayaklarını ona göre denk alsalardı, burada bir milyon kez benim üstüme vazifeymiş gibi ben de konuştum yani. Yeni Şafak'ın manşeti bu tablo her şeyi özetliyor. 130 hastanın 126'sı aşı olmamış. 22 milyon kişi aşı olmaktan kaçınınca Covid-19 vakaları yeniden 17 bine fırladı. Ah be tatlım. Ah 20 bin oldu sen yazana kadar. Aşıya karşı tezviratın alıcısı çok olsa da hastanelerdeki gerçekler aşı olanla olmayan arasındaki farkı çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Pandemi için kurulan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yatan 130 hastanın 126'sı aşı olmayanlardan oluşuyor. Ya bir söyleyeceğim, biz söyleyince ciddiye almıyor. Gözünüzü seveyim, siz tanırsınız hani sonuçta, yani birbirinize çok yakınsınız. Sağlık Bakanı'na bir sorsanıza. Bunun sadece Feriha Öz Acil Yardım Hastanesi değil de Türkiye genelindeki sayıyı bir verse bize. He? Hadi gözüm bir zahmet. He? Hadi be. 22 milyon kişi aşı olmadı. Dün Sağlık Bakanı'nın açıklaması bu. Dinlediniz, gördünüz muhtemelen. Sosyal medya üzerinden de paylaştı. 22 milyon 344 bin kişinin aşı olmadığını söylüyor. Sebep? Yani. Ve hala buraya, bu yayına da defalarca mail atıp şunu söyleyen insanlar var. İnsanlara aşı ol diye tavsiyede bulunamazsın Ünsal Bey. Vallahi ben tavsiyede falan bulunmuyorum. kusura bakmayın yani bir insanın kafasını doldurmaya çalışmak benim işim değil. Yani kendi düşünse zaten bunu yapacaktır ama düşünmüyorsa da bana ne? Sadece aynı ortamda bulunmak istemiyorum ben. Çok net. Akşamın manşeti fonun kaynağı belirsiz. Şimdi bu iş devam edecek dedim size. Bu haftada hırpalamaya devam edecekler. Şu fonla fon kullanan medya kuruluşları ile ilgili olarak akşam Türkiye'de medya kuruluşlarını fonlayan Crest Vakfı'nın vergi kayıtlarına ulaştı. 2017'deki toplam varlığında yaşanan artış dikkat çekiyor. Ya yalan söyleme, vergi kayıtlarına falan ulaşmış olamazsın. Açık kayıt zaten onlar. Vakıf olduğu için onları göstermek zorunda. Sen yalancısın. Hani ulaştı falan deyip gizem katmaya çalışıyorsun. Yok öyle bir şey. Herkes görebilir onu. Denetime tabi çünkü. Kamuya açık bu. Amerikan Gelir İdaresi'ne verdiği 2019'daki gelir beyannamesine göre 1.4 milyar dolar fon dağıtan Crest'in toplam mal varlığı 35.5 milyon dolar. Vakıf 2011'de 7.7 milyon dolar olan varlığını 2015'e kadar değiştirmiyor. 2017'de ise aniden 22.7 milyon dolara çıkıyor. Vakıf harcamalarının %85.4'ünü de fonlar için ayırıyor. Ya sizi çok yıkacak bir şey söyleyeyim mi? Crest Vakfı'nın sayfasına girersiniz. Ben tanımıyorum, hakikaten bilmiyorum ne yaptıklarını. Ama o gün tartışmalar olunca ne olup bittiğine bakmak için sayfasını açtım. Orada bunu anlatıyor. Yani biz diyor mesela topladığımız paranın, hatta burada 85.4 diyordu, oradaki sayı başkaydı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha düşüktü. Biz bu kadarını diyor. İşte dünyada demokrasinin gelişmesi, çok sesliliğin artması, kadın haklarının öncelenmesi, gençlere yönelik kampanyaların desteklenmesi, eşitsizliğin giderilmesi konusundaki çalışmalar aktarmak üzere fonlar şeklinde kullandırıyoruz diyor. Yani haberin içinde yeni olan hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Birlikte yapacak çok şeyimiz var. Benle mi? Ha yok, şey Angola'yla. Olur olur. Nasip ya, kısmetin ötesinde köy yok. Valla. Gelin bile biliyorsun ata biniyor yani. Düşün, hiçbir şey yokmuş gibi söyleyecek. Ya nasip diyor. Olur öyle ya. İkinci el uçakla şımarma. İkinci el uçakla şımarma. Söyleyen Hulusi Akar. Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar, Yunanistan'la ilgili konuşuyor. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla bölgedeki güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Havan kime lan diyor yani. Söylenmesi gereken bu mu? Bilemem ben. Sonuçta bu insanlar bu işi asıl çözmek, anlatmak zorunda olanlar. Dünyanın En Güzel gazetesinde bugün emekliye 1078 lira aile desteği, hileli maaşa tazminat hakkı ve işçi alana 100 bin lira kredi haberi var. Koydunuz mu lan o haberi? İşçi yok o işçi alana. Ha, oğlum daha geçen hafta 1000 tane yalan söylediniz ya lan. Yani işçi bulamıyorlar, istiyorlar, arıyorlar, gelmiyor, kimse parayı beğenmiyor, yazdırdınız otosuna. Arkadaşım benim, iş adamı arkadaşım var, aradım, nasıl ağlıyor öngür öngür, dedim ne ağlıyorsun ulan, dedi ki abi dedi işçi bulamıyorum dedi ya dedi yani milyon dolar maaş veriyorum gelmiyor dedi ya. Hangi iş adamı arkadaşın? Tıs. Bu arkadaşların hepsinde aynı tavır var. Bak Veys Ateş, ne kadar zaman oldu hatırlıyor musunuz? Kendimle ilgili soruşturma açması şey yapacağım. Senin soruşturma nerede? Avukatlarım hazırlanıyor. Avukatların kürdanla mı hazırlıyor dosyayı? Bu kadar zamanda kürdanla yapsan olurdu. Maketi olurdu ya. 3D printer'dan alırdık biz soruşturmanın bitmiş halini. Ne oldu? Salla, nasıl olsa unutur bunlar abi. Bunlar unutuyor ya. Tek dayanağımız bu. Lüks veda. Sunucu Murat Ceylan. Abi kimdir bu arkadaş ya? Sunucu Murat Ceylan. Bakalım. Bende böyle bir kayıt yok. Tescilli güzel Pınar Tartan. O da yok. Ha, 6 ayda ayrılmışlar. Gerekçesi ise şaşırtmamış. Sürekli pahalı şeyler istiyor. Hep popüler mekanları tercih ediyor. Beni kullanmaya çalıştığını hissettiğim an soğudum. 6 ayda. İyi. Yani bence iyi yine de. Siz bayağı Instagram'da çalıştınız o zaman. Hani sürekli popüler mekan, pahalı hediye falan. Hiç aklına gelmedi mi? Abi benim olayım beğeni midir? Ben niye böyle yaşıyorum diye. Acaba sen de böyle bir şey yapıyor olabilir misin? Güzel kardeşim. Neydir? Murat Ceylan. Bende yok. Kim olduğunu hiç bilmiyorum valla. Darbe 106 gün önce Kahire'de planlandı. Tunus'la ilgili şok iddia. Tunus Cumhurbaşkanı Said demokrasiyi askıya aldı falan. 9 Nisan'da Sisi'ye gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yanına çekti. Ülkesini kaosa sokan karanlık planlara evet dedi. Siz ne yaptınız o arada? Lan duyursaydınız ya madem biliyorsunuz. Artistler. Darbenin kimden geldiği önemli değil kardeşim. Nasıl yapıldığı da önemli değil. Darbeye karşı durmak asıl olan. Yani öyle böyle demokrasiden vazgeçmemek. Dehşet gecesi. Söylediğim magazin haberi. Ünlü sunucu ve avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na 19.250 lira hesap geldi. Garsonu yediler. İkinci garsonun da bacağını yedikten sonra artık biz bir çay alabilir miyiz dediklerinde getirmişler. Dolandırıcılık sitemi de kavganın fitilini ateşledi. Dolandırıcılık neyi? Sitemi. Yani size ana bacı daldım ama sitem de öyle alın bunu gibi mi? Size Türkçeyi kimin öğrettiğini ben çok merak ediyorum ya. Hep birlikte saldıran garsonlara diğer müşteriler de eklendi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ünlü ikili geceyi karakolda geçirdi. Ece Erken'in annesi garsonu ısırdı diye haber vardı dün. Tamamen gidik kafalar bunlar. Ya. Başka bir alemde yaşıyorlar. Garson ısırılıyor. 19 bin lira hesap geliyor. Vay arkadaş ya. Dün Beyoğlu'nda akşam İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü duyurulmuştu İstanbul Emniyet tarafından. Duydunuz muhtemelen. Burada gördüm diğerlerinde aile kavgası falan diyor. Dünürmüş onlar. Beyoğlu'nda barışmak için buluşan iki dünür çatıştı. 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Önce biri diğerinin bacağından vuruyor. Sonra bacağından vurulanın ailesi gelip 3 kişiyi öldürüyor. Hesap evleniyorlardı ya bizim çocuklar. Çok seviyorlar birbirlerini. Hani biz de hazır baştayken kurbanı erken keselim dedik. 3 kişiyi aldık. Olmaz olsun sizin töreninizde, geleneğinizde, canınızda. Rezalet ya. 220 volt serinlik diye bir haber var. Bunun aslında fotoğrafını paylaşmam gerekiyordu sizinle. Ama işte telif haklarını çiğnememek için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Anlatacağım sadece. Erzurum'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Bunalan çocuklar ölümü göze alıp süs havuzlarına koştu. Uzmanlar uyarıda bulundu. Aydınlatma için 220 volt elektrik kullanılıyor. En küçük kaçakta bile ölüm tehlikesi var. Çocuklardan bir tanesinin havuzun ortasındaki aydınlatmanın iki tanesinin üstüne yattığı fotoğraf var. Metal görünüyor bu arada. Hani en küçük bir kaçakta her şey biter. Hocam, benim prostat büyümüş diyorsun. Elinle mi şey yaptın? Ha, muayene. Hanımla sıkıntı başladı. İlişkide mutluluğu kaybettik. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş daha mı iyi olur? Lan bırak. Bu abi bunu daha önce de yazdın. Ya artık var ya, Nafiz Hoca bile giydiriyor gazeteye. Hiç o bile uğraşmıyor ya. O bile uğraşmıyor. Ama şöyle güzel haberler var mesela. Hocam affınıza sığınıyorum. Estağfurullah buyurun. 65 yaşındayım. Bu özür dilenecek bir şey değil. Eşimle cinsel münasebet konusunda iyi değiliz. Bu fantezi denilen şey hakkında bilgi almak istiyorum. Bize uygun bir şey mi? Yani sizi bir görmek lazım önce. Size uygun boyutunu buluruz. Çünkü fantezi öyle bir şey ki yani tanımlamak zor. Onu şey yapmamız lazım. Ben de elimle gösteriyorum kusura bakmayın. Yani size uygun fanteziyi bulmak lazım. Bir oturuşta ne kadar fantezi yapabilirsiniz mesela? Ona göre şey yapalım. Fantezi sınırsız hayal demektir. Lan bırak! Bunu da yaptın daha önce. O bile giydiriyor, o bile giydiriyor. Uğraşmıyor artık. Yani o kadar uyduruk gidiyor ki. Hocam ben bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Saframı aldırdım. Artık her şeyi yiyebilir miyim? Ziftim. Hayır sakın. Safra deposu gitti. Sende çok safra yok çünkü safra deposu yok. Ayağını yorganına, sofranı safrana göre uzat. Bu adamı sevmeyeceksin de ne yapacaksın ya? Şiir. şarkı, espri, şaka, gerektiğinde giydirmece hepsi var. Ha, deontoloji, o onu işte o bölümde hangi fakülteden mezun bilmiyorum ama Ankara'dan olsa, Hacettepe'den, Ankara Tıp'tan olsa yakındaki kahvelerden birinde görmüş olmam lazım. Yaşlarımız yakın çünkü. Diyeceğim ki deontoloji derslerinde bu kaçıyordu, kahveye gidiyordu. Hani King oynuyordu, Ohel oynuyordu falan, öyle bir şey muhtemelen. Ama yok. Hocam, söyle, ben 32 yaşındayım. Mantıklı. Akşam 8'de işim bitiyor. İyi o zaman, Ankara'daysan 8 çeyrek gibi yetişirim ben. Ya İstanbul için söz veremem de burada 15 dakikada gelirim. Ne tarafta? Niye bana 8'de işten çıktığını söylüyorsun ya? Güneş yüzü görmüyorum. Ha. Ama o zaman eksiklik var. Ne zaman giriyorsun mesela işe? Ha, onu yazma. Onu yazmadınız mı? Sabah. Güneş doğarken giriyorum. 8'de de çıkıyorum. Güneş yüzü görmüyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullanayım mı? Yine de D vitamini açı varsa tahlil yaptır diyor hoca. Tedavi destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma diye cevap veriyor. Sağlık köşemiz bugün için son bölümümüz biliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Size bir fotoğraf göstereceğim. Sevgili Sabri, bugün yayının kapanışında göstereyim istedim. Sevgili Levent Üzümcü ve arkadaşları Aziz Nesin Kabarı oynuyorlar. Dün Datça'da oyundan sonra çok güzel bir fotoğrafla çıkmışlar. Çok hoşuma gitti. Sabri bana da yolladı yayın arasında. Bakın ne kadar güzel. 4 kişi oynuyorlar aslında ama 5. kişi olarak sevgili Turgay'ı da ihmal etmemişler. O da dün Datça'da oyunu izleyenlerle birlikte olmuş. Olmayı en sevdiği yerde, tiyatro sahnesinde. O da fotoğrafıyla da olsa bu oyuna katılmış. Sevgili Levent'e de, arkadaşlarına da, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok mutlu oldum. Çok duygulandım fotoğrafı görünce. Sabri yolladı. Oyundan sonra da kulaklarım da çınlatmışlar sağ olsun. Hepsine sevgiler, selamlar. Ne güzel bir iş yapmışsınız ya. Ya vefa işte sadece bir semt olmasın diyoruz yani. Ancak böyle şeylerle olacak. Çok güzel bir yerde anmışsınız. Hakikaten çok çok çok güzel bir yerde anmışsınız. Yapılan bütün anmalardan daha iyi bu. Çünkü Turgay'ın olmak istediği yer orası. Tiyatro sahnesi, ait olduğu yer. Orada anmak en güzeli. Dedim ya size teşekkür ediyorum diye. Bu yayına destek vermek isterseniz olur da patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük desteklerle. YouTube kanalına abone olarak. YouTube kanalına abone olduktan sonra oradaki katıl düğmesini kullanarak isterseniz. Onun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak yayına destek olabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz burada bulunmak. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısam buradayım. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.